Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Put Your Heart in Your Mouth. Doktor Natasha Campbell McBride tarafından yazılmış, kalp damar hastalıklarına beslenme merkezli ve alışılmadık bir yaklaşım sunan popüler sağlık kitabıdır. Kitabın alt başlığı, aterosklerozdan anjinaya, kalp krizinden yüksek tansiyon ve ritim bozukluklarına kadar geniş bir hastalık alanını kapsar. Yazarın temel amacı, kalp hastalığının yalnızca kolesterol ve doymuş yağ üzerinden açıklanmasına karşı çıkmak, bunun yerine modern işlenmiş beslenmenin, özellikle rafine bitkisel yağların, katkı maddelerinin ve çevresel maruziyetlerin rolünü öne çıkarmaktır. Geleneksel hayvansal gıdaları ve evde hazırlanmış besinleri savunan kitap, aynı zamanda tarifler ve gündelik yaşam önerileri içerir. Ancak bu yaklaşımın önemli bölümleri, özellikle kolesterolün aterosklerozdaki yerini küçümseyen iddiaları, güncel tıp kurumlarının ve geniş klinik kanıtların ortak görüşüyle uyumlu değildir. Bu nedenle eser, yerleşik önerilerin yerine geçecek bir tedavi kılavuzu olarak değil, beslenme tartışmalarındaki alternatif bir görüşün eleştirel incelemesi olarak okunmalıdır. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kitabın merkezindeki itiraz, diyet kalp hipotezi ve kolesterol anlatısıdır. Campbell, McBride, kitabın ana tartışmasını halk arasında yaygın olan basit denklem üzerine kurar. Yani hayvansal yağ ve kolesterol tüketiminin doğrudan kalp hastalığına yol açtığı düşüncesi. Bu yaklaşımı genellikle diyet kalp hipotezi diye adlandırır ve tarihsel olarak güçlü biçimde pazarlanmış fakat bilimsel açıdan yetersiz bir çerçeve sayar. Yazar, kolesterolün hücre zarlarının önemli bir bileşeni olduğunu vurgular. Bu nokta tek başına doğrudur. Çünkü kolesterol vücutta birçok temel biyolojik işlev taşır. Fakat bir molekülün gerekli olması, kandaki belirli lipoprotein düzeylerinin damar hastalığı riskiyle ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Güncel kanıtlar, özellikle LDL kolesterol ve aterosklerotik kardiyovasküler risk arasındaki nedensel ilişkiyi güçlü biçimde destekler. Kitabın ayırt edici yönü, kolesterol yalnızca bir laboratuvar hedefi değil, vücudun onarım ve koruma süreçleri bağlamında ele almak istemesidir. Bu, okuru tek bir kan değerisine indirgenmiş sağlık söylemlerini sorgulamaya yöneltebilir. Yine de kitabın, kolesterol düşürücü tedaviler veya doktor takibindeki risk değerlendirmeleri konusunda klinik rehberlerin yerine konmaması gerekir. Özellikle kalp hastalığı tanısı olan kişiler, ilaçlarını kendi başına bırakmamalıdır. İkinci olarak, ateroskleroz. Yazar tarafından damar duvarının beslenme ve toksinlerle ilişkili hasarı olarak ele alınır, kitap, koroner kalp hastalığının temelindeki aterosklerozu, damar duvarında daralma ve tıkanmaya yol açan bir süreç olarak tanımlar. Bu çerçeve, hastalığın ciddi sonuçlarını doğru biçimde görünür kılar. Çünkü süreç anjina, kalp krizi, inme ve çevresel damar sorunlarıyla ilişkilidir. Campbell McBride ise, yerleşik tıbbın aterosklerozun gerçek nedenini ve kesin çözümünü bilmediğini savunur. Onun yorumunda damar hasarı, modern beslenme düzeni, besin yetersizlikleri, işlenmiş ürünler ve zararlı çevresel etkenlerin birleşiminden doğar. Bu yaklaşımın yararlı tarafı, kalp damar hastalığının tek bir etkene bağlanamayacağını hatırlatmasıdır. Gerçekten de sigara, diyabet, hipertansiyon, hareketsizlik, genetik yatkınlık, kan yağları ve beslenme örüntüsü riski birlikte etkiler. Buna karşılık, kitabın bu çok etkenli tabloyu büyük ölçüde işlenmiş yağlar ve toksinler etrafında toplaması, kanıt düzeyi farklı iddiaları birbirine yaklaştırır. Ateroskleroz sessiz ilerleyebilir ve belirtiler ortaya çıktığında acil değerlendirme gerektirebilir. Bu nedenle beslenme değişiklikleri koruyucu bir yaşam tarzının parçası olabilir. Fakat göğüs ağrısı, ani nefes darlığı, yüz kol veya bacakta güçsüzlük gibi durumlarda doğal yöntem aramak yerine acil sağlık hizmetine başvurmak gerekir. Üçüncü olarak, işlenmiş bitkisel yağlar ile geleneksel hayvansal yağlar arasındaki karşıtlık, kitabın beslenme planını şekillendirir, yazarın en belirgin beslenme önerisi, modern endüstriyel gıdalardan uzaklaşmak ve geleneksel olarak hazırlanan, daha az işlenmiş yiyeceklere dönmektir. Özellikle rafine ve yoğun işlem görmüş bitkisel yağları zararlı görür. Bunların yerini tereyağı gibi hayvansal yağların ve besleyici bütün gıdaların almasını savunur. Kitapta bu öneri, modern diyetin katkı maddeleriyle yoksullaştığı ve doğal yağların haksız biçimde suçlandığı düşüncesine dayanır. Eve yemeği hazırlamak, ultra işlenmiş ürünleri azaltmak ve besin değerine dikkat etmek genel halk sağlığı açısından makul hedeflerdir. Ancak bu hedeflerden hayvansal yağların sınırsız ya da herkes için risksiz olduğu sonucu çıkarılamaz. Güncel beslenme araştırmaları, duymuş yağın yerine doymamış yağ kaynaklarının konmasının LDL düzeyleri ve kardiyovasküler risk bakımından yararlı olabileceğini gösterir. Ayrıca bitkisel yağların tamamını tek bir kategori halinde toksik diye nitelemek bilimsel açıdan isabetli değildir. Kitap bu karşıtlığı güçlü ve net bir dille kurduğu için okunması kolaydır. Fakat okur yağ seçimini kişisel hastalıkları, toplam beslenme düzeni ve hekim ya da diyetisyen önerisiyle değerlendirmelidir. Esas pratik ders tek bir besini şeytanlaştırmak değil, işlenmiş gıda tüketimini azaltırken beslenmenin bütününe bakmaktır. Dördüncü olarak, çevresel kirleticiler ve ev içi kimyasallardan kaçınma, kalp sağlığını yaşam tarzının bütünü içinde düşünür, put your heart in your mouth.
Kalp sağlığını yalnızca tabaktaki yağ oranına indirmez.
Yazar, çevresel kirleticilerle ve yaygın ev kimyasallarıyla temasın da genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini öne sürer. Bu vurgu, kitabı sadece düşük kolesterol tartışmasına odaklanan diyet kitaplarından ayırır. Okura daha sade içerikli ürünler seçme, gereksiz katkı maddelerinden kaçınma ve mutfak alışkanlıklarını gözden geçirme çağrısı yapar. İhtiyatlılık bakımından bu yaklaşımın anlaşılır bir tarafı vardır. Tütün dumanı, hava kirliliği ve bazı iş yeri maruziyetlerinin kardiyovasküler sağlıkla ilişkisi bilimsel olarak önem taşıyan alanlardır. Fakat bir ev ürününün ya da belirli bir kimyasalın aterosklerozun doğrudan nedeni olduğu yönündeki geniş sonuçlar, tek tek maddeler ve maruziyet düzeyleri üzerinden değerlendirilmelidir. Kitabın dili zaman zaman bu ayrımları yeterince netleştirmeyebilir. Okur için dengeli uygulama, korku odaklı bir temizlik rejimi kurmak değil, sigaradan uzak durmak, evi havalandırmak, ürünleri talimata uygun kullanmak ve gereksiz yoğun kokulu ya da aerosol ürün tüketimini azaltmak olabilir. Kitabın burada açtığı daha genel tartışma şudur. Sağlık seçimleri sadece tedavi anında değil, mutfak, ev ve günlük tüketim düzeninde de şekillenir. Son olarak, tarifler ve doğal tedavi dili kitabın pratik gücüyle klinik sınırını aynı anda gösterir. Eser yalnızca teorik bir eleştiri değildir. Kaynaklarda belirtildiği üzere geleneksel gıdalara dönüş fikrini gündelik öğünlere taşımayı amaçlayan bir tarif bölümü ve uygulanabilir öneriler de içerir. Bu pratik yön kitabın okur kitlesini açıklar. İnsanlar karmaşık kardiyoloji bilgisinden çok mutfakta ne yapabileceklerini bilmek isterler. Evde yemek pişirme, içerik listesi kısa gıdalara yönelme ve düzenli beslenme alışkanlığı kurma gibi öneriler, kişinin beslenme farkındalığını artırabilir. Bununla birlikte kitabın başlığındaki doğal tedavi ifadesi dikkatle ele alınmalıdır. Ateroskleroz, yüksek tansiyon, aritmi ve inme riski yalnızca tariflerle yönetilebilecek basit sorunlar değildir. Örneğin ritim bozukluklarının bazı türleri ilaç, girişimsel işlem veya yakın takip gerektirebilir. Hipertansiyon da ise beslenme kadar tansiyon ölçümü, böbrek fonksiyonu, ilaç uyumu ve diğer riskler de önemlidir. Kitabın pratik programı, güvenli biçimde ancak kanıta dayalı tıbbi bakımın tamamlayıcısı olarak düşünülebilir. En sağlıklı okuma biçimi. Tarifleri daha az işlenmiş beslenmeye geçiş için fikir kaynağı saymak, büyük tedavi vaatlerini ise kişisel tıbbi kararların temeli yapmamaktır. Bu ayrım, kitabın faydalı gündelik önerilerini aşırı kesin sağlık iddialarından ayırmaya yardımcı olur. Sonuç olarak bu kitap,
kalp damar sağlığı hakkında yerleşik anlatılardan memnun olmayan,
beslenme tarihine ve geleneksel mutfak anlayışına ilgi duyan okurlar için dikkat çekici olabilir. Özellikle ultra işlenmiş gıdaların yaygınlaşması, evde yemek hazırlamanın azalması ve sağlık iletişimindeki aşırı basitleştirmeler üzerine düşünmek isteyenler, yazarın itirazlarından yararlanabilir. Kitabın pratik tarafı da önemlidir. Çünkü soyut bir beslenme eleştirisini tarifler ve günlük seçimler üzerinden somutlaştırmaya çalışır. Benzer popüler sağlık kitaplarından ayrıldığı nokta, kalp hastalığını kolesterol merkezli açıklamaya kökten karşı çıkması ve işlenmiş bitkisel yağlar, katkılar. Çevresel kirleticiler ile geleneksel hayvansal gıdalar arasındaki gerilimi ana eksen yapmasıdır. Bununla birlikte bu farklılık aynı zamanda temel sınırlılığıdır. Kitap, tıp dünyasındaki tartışmaları canlı biçimde sunsa da kolesterol ve doymuş yağ konusunda güncel kanıta dayalı kılavuzlarla çelişen güçlü iddialar taşır. Kalp krizi, inme, hipertansiyon, diyabet veya yüksek LDL riski olan kişiler için eser. Hekimin değerlendirmesinin ve kanıta dayalı tedavinin alternatifi değildir. En iyi kullanım biçimi, onu eleştirel bir okuma olarak ele almaktır. Okur. İşlenmiş gıdayı azaltma ve daha bilinçli yemek hazırlama gibi yararlı fikirleri alabilir. Fakat ilaçlar, kan tahlilleri ve kişisel risk yönetimiyle ilgili kararları nitelikli sağlık profesyonelleriyle vermelidir. Destek olmak isterseniz, Natasha Campbell McBride MD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.